Ayrım 38, Kuşku Mevsimi, Stephen King, sayfa 379. Sandra'nın taksisi hastaneye doğru gelirken acil yardım servisinin rampasından bir ambulans ağır ağır çıktı. Taksi çok hızlı geliyordu. Sürücü birden paniğe kapılarak ani fren yaptı. Taksi buzda kaydı ve yan dönerken yaklaşan ambulansın tepesindeki döner ışık olay yerini kırmızımsı bir renge boyadı. O anda Sandra Stansfield'ın yüzü de aydınlandı. Bu düşümde gördüğüm gözleri açık, kanlı yüzlü sanki, kopmuş kafanın yüzü. Adını bağırarak iki basamak indim fakat ayağım kaydı, merdivenden düşerek serilip kaldım. Dirseğimi şiddetle bir basamağa vurmuştum, kolum felç olmuş gibiydi. Ama bu arada nasıl olduysa siyah çantamı elimden bırakmamıştım. Olayın sonrasını kolum sancır, kulaklarım uğuldarken yattığım yerden seyrettim. Ambulans şoförü frene bastı fakat taşıt geri geri kayarak arkasını heykelin kaidesine çarptı. Yükleme kapısı açıldı. Neyse, boş olan bir şey de ok gibi dışarıya fırladı ve yola kadar kayıp kaldı. Tekerleklerinin havada döndüğünü görüyordum. İki taşıt birbirine yaklaşırken kaldırımdaki genç bir kadın bağırarak kaçmaya çalıştı. Fakat adımını atmasıyla buzda dengesini yitirerek yüzüstü yere yığılması bir oldu. Elindeki çanta da fırlayarak bir bowling topu gibi kaydı adeta. Taksi sürücüsü telaşla direksiyonu toplamaya çalışıyordu. Harriet White'ın heykelinin yanından çıkan ambulans taksinin yanına şiddetle çarptı. Taksi bir kez döndü, sonra hızla kayarak heykelin kaidesine bindirdi. Üstünde taksi yazılı tepedeki sarı ışıklı cam levha bomba gibi ses çıkararak dağıldı. Arabanın sol yanı kağıt gibi bükülüverdi. Bir an sonra aracın sol yanının kalmamış olduğunu gördüm. Cam parçaları pırlanta gibi parlayarak buzların üstüne saçıldı. Hastam da bez bir bebek gibi arabanın arka sağ camından dışarıya uçtu. Farkına varmadan ayağa kalkmışım. Telaşla basamakları inip koştum. Buzların üstünde yine kaydımsa da bu kez dengemi yitirmedim. Sadece Harriet White'ın çirkin heykelinin gölgesinde yatan Sandra'yı düşünüyordum. Genç kadın yan devrilmiş, ışığı hala geceyi yer yer kızıla boyayan ambulanstan 5 metre kadar ötedeydi. Onda bir gariplik vardı ama ne olduğunu anlayamıyordum. Ancak ayağım bir cisme çarparak sert bir ses çıkarınca aklım başıma gelir gibi oldu. O zaman durumu sezer gibi oldum. Ayağımı çarptığım şey kaldırımdaki genç kadının çantası gibi kayıverdi. Kanlanmış, cam kırığı içinde kalmış saçları görünce vurduğum şeyin bir baş olduğunu anladım. O kazada Sandra Stansfield'ın kafası kopmuştu. Benim tekmeleyerek donmuş su oluğuna doğru attığımda onun kafasıydı işte. İyice uyuşmuştum ama yine de ilerledim ve yüzüstü yatan vücudu çevirdim. Bunu yaparken olanca sesimle haykırmak geliyordu içimden. Ağzımı açtıysam da hiç sesim çıkmadı. Kadın hala soluk alıyor, göğsü derin olmayan soluklarla kalkıp iniyordu. Kan içindeki önü, açık mantosu ve elbisesinin üstüne konan karlar eriyordu. İnce hafif bir ıslığı andıran solukları duyuyordum. Bir türlü kaynayamayan bir çay ibriği gibi sesler çıkıyordu. Bu sesin nedeni kadının kesilmiş soluk borusuna girip çıkan havaydı. Kaçmayı istedim fakat gücüm yoktu. Onun yanında dizüstü buzlara çöktüm. Bir elimi ağzıma bastırmıştım. Bir an sonra onun elbisesinin etekleri arasından akan kanı fark ettim. Orada bir hareket vardı. Birden deliye döndüm. Bebeği kurtarmak için bir fırsat olduğunu anlamıştım. Sanırım kadının elbisesini beline kadar sıyırırken gülmeye başladım. Çıldırmıştım galiba. Vücudu hala sıcaktı, bunu anımsıyorum. Vücudun soluklar yüzünden hareket ettiğini de anımsıyorum. Ambulansın sürücüsü başını tutmuş sarhoş gibi yalpalayarak yaklaştı. Parmaklarının arasından kan sızıyordu. Hala gülüyor, hala ellerimle araştırıyordum. Parmaklarım rahim ağzının iyice açılmış olduğunu hissetmişti. Ambulans şoförü yuvalarından fırlayan gözlerle Sandra Stansfield'ın başsız vücuduna baktı. Bilmem cesedin hala soluk aldığını fark etmiş miydi? Belki de buna sinirlerin neden olduğunu, vücudun son kez refleksler yüzünden hareket ettiğini sanmıştı. Eğer böyle bir şey düşündüyse uzun süre bir ambulansla çalışmasına olanak yoktu. Başı kesilen tavuklar bir süre ortalıkta dolaşabilirlerdi. Fakat insan vücudu bir iki kez sarsılır, sonra hareketsiz kalırdı. Adama ona bakmayı bırak ve bana bir battaniye getir diye çıkıştım. Koşarak uzaklaştı fakat ambulansa doğru gitmedi. Times Meydanı'na doğru gidiyordu sanırım. Karın toz gibi yağdığı karanlık geceye dalarak gözden kayboldu. Ona ne olduğunu da hiç bilmiyorum. Ben yine nasılsa ölmemiş olan kadına döndüm. Bir an durakladıktan sonra paltomu çıkardım. Kalçalarını kaldırarak katladığım paltoyu altına soktum. Hala lokomotif solunumu yapan başsız cesedin hafif ıslığı andıran sesini duyuyordum. Bunu zaman zaman hala düşlerimde duymaktayım. Bütün bunların çok kısa bir süre içinde olduğunu da belirtmeliyim. Bana bu zaman çok uzun geldi ama o anda kafam inanılmayacak kadar hızlı çalışmaya başlamıştı. Hastaneden insanlar çıkarak ne olduğuna bakmak için koşuyorlardı. Arkamda bir kadın yolun hemen yanında duran kesik kafayı görünce bir çığlık attı. Düşerken çantayı kaybetmediğime şükrediyordum. Açıp içinden bir bisturi aldım. Kadının çamaşırlarını kesip çekerek çıkardım. O sırada ambulans sağlık memurunun yaklaştığını gördüm. 4 metre kadar açığımızda durdu. Hala battaniye istediğim için ona bir göz attım. Fakat battaniyeyi ondan alamayacağımı anladım. Adam gözleri dışarıya uğramış, soluk alan cesede bakıyordu. Sonra yere dizüstü düşerek ellerini havaya kaldırdı. Dua etmek istediğinden eminim. Ambulans sürücüsü imkansız bir şey gördüğünü fark etmemiş olabilirdi. Ama bu adam ne olduğunu anlamıştı ve bir an sonra bayıldı. O gece çantama forceps koymuştum. Bunun nedenini de bilmiyordum. 3 yıldan beri yani adını söylemek istemediğim bir doktor, o belalı nesneyle yeni doğan bir bebeğin şakağını delip beynini zedelediğinden beri forceps kullanmamıştım. Çocuk o anda ölmüştü. Cesedi hemen yok etmişler, rapora ölü doğduğu yazılmıştı. Ama nedense o gece forcepsim yanımdaydı. Sandra Stansfield'ın vücudu kasıldı, karın kasları taş gibiydi. Bebeğin tepesini gördüm bir an. Bu kanlıydı ve hafif hafif atıyordu. Demek bebek canlıydı, kesinlikle canlıydı. Taşlaşan karın gevşedi, çocuğun tepesi görünmez oldu. Arkamdan bir ses, ne yapabilirim doktor dedi. Orta yaşlı bir hemşire bana yaklaşmıştı. Mesleğimizin bel kemiği sayılan türden bir kadındı. Yüzü bembeyaz kesilmişti. Soluk alan, kafasız cesede bakarken dehşete kapıldığı belliydi. Ama yine de şok geçirmeyecek kadar güçlü bir iradeye sahipti. Kısaca bana bir battaniye getir diye emrettim. Bir şansımız var sanırım. Onun arkasından merdivende duran ve yaklaşmayı istemeyen 2 düzine kadar hastane görevlisini de fark ettim. Onlar olayın ne kadarını görmüşlerdi. Bunu bilmeme olanak yoktu. Sadece bu olaydan sonra çoğu günlerde bana yaklaşmadı. Bazıları benim yanıma bir daha uğramadı. Yardım eden hemşire dahil hiçbiri bu olaydan söz etmedi. Kadın dönerek merdivene doğru gitti. Arkasından seslendim. Hemşire, vakit yok, battaniyeyi ambulanstan al. Bebek şimdi geliyor. Kadın dönüp 6 lastik beyaz ayakkabılarıyla karlara basarak ambulansa gitti. Ben de Sandra Stansfield'a döndüm. Lokomotif soluklar hafifleyerek yerde hızlanmış, vücut yeniden kasılmıştı. Yine bebeğin tepesini gördüm. Bunun gözden kaybolmasını bekledim ama bu kez kaybolmadı. Bebek geliyordu. Forceps'e gerek kalmamıştı. Bebek hızla geldi. Onu ellerime alırken üstüne incecik kar yağıyordu. Onun erkek olduğunu gördüm. Karanlık, buz gibi gece annesinin son ısısını da alıp götürürken bebekten yükselen buharı fark ettim. Kan içindeki yumrukları hafifçe kımıldadı, sonra ince bir sesle bağırdı. Avaz avaz hemşire diye aykırdım, poponu kaldır kaltak. Böyle konuşma hiç hakkım yoktu. Fakat o anda Fransa'daydım ve birkaç saniye sonra mermiler kafamızın üstünden ıslık çalarak geçmeye başlayacaktı. Makineliler korkunç sesler çıkararak çalışırken Almanlar karanlıkların içinden koşarak çıkacaklar, çamurlarda kayarak küfrederek öleceklerdi. O anda adamlar gözlerimin önünde dönüp devriliyorlardı. Ucuz mucize diye düşündüm. Fakat sen haklısın Sandra. Bütün sahip olabildiğimiz de bu işte. O anda aklımı yitirmek üzereydim. Hemşire, Tanrı aşkına. Bebek yine bağırdı. Ne kadar hafif ve acıklı bir sesti. Sonra sesi çıkmaz oldu. Vücudundan yükselen buhar iyice hafiflemişti. Ağzımı yüzüne dayadım. Kan ve plasentanın kokusunu duydum. Sonra ağzımı dayayarak soluk alıp verdim. Yine göğsünün kımıldadığını ve soluk almaya başladığını hissettim. O sırada elinde battaniyelerle hemşire yanımda belirdi. Elimi uzattım. Battaniyeyi bana verecekken geriledi. Doktor, ya o bir canavarsa, bir tür canavarsa... Bana battaniyeyi ver diye emrettim. Kıçına tekme yemeden battaniyeyi ver çavuş. Kadın sakin sakin, peki doktor diye mırıldandı. Bazen hiç gayret etmeden bizi anlayabilen kadınlardan Tanrı razı olsun. Bana battaniyeyi verdi, çocuğu buna sarıp uzattım. Onu düşürecek olursan sana kolundaki şeritleri yediririm çavuş.
Evet doktor.
Bu pis ucuz bir mucize çavuş, fakat Tanrı bize sadece bu kadarını bıraktı.
Evet doktor.
Onun yarı yürüyerek, yarı koşarak hastaneye doğru gittiğini gördüm. Basamaklara toplananlar da hemen açılıp ona yol verdiler. O zaman ayağa kalkıp gerileyerek cesetten uzaklaştım. Onun solukları da bebeğinki gibiydi. Soluk alıyor, duruyor, yine soluk alıyor, yine soluğu kesiliyordu. Böyle gerilerken ayağım bir şeye çarptı, döndüm. Çarptığım onun kafasıydı. Nereden geldiğini bilemediğim bir emre uyarak bir dizimin üstüne çöküp başı çevirdim. Gözleri açıktı, hayat dolu, karardı gözler açıktı. Biliyor musunuz, o anda beni görüyordu. Dudakları aralıktı ama dişleri kenetlenmişti. Dişlerin arasından soluduğunu ve lokomotif yaptığını duydum. Gözleri hareket etti. Beni daha iyi görebilmek için hafifçe sola doğru kaydı, dudakları açıldı.
4 kelime söyledi.
Teşekkür ederim Doktor McCarron. Bu sözleri duydum ama ağzından değil, ses 5 metre kadar öteden gelmişti, yani ses tellerinden gelmişti. Sesleri biçimlendirip söz haline sokmamız için gerekli olan dili, dudakları ve dişleri burada olduğu için kelimeler pek düzgün değildi. Ama ben o 11 heceyi kesinlikle duymuştum.
Teşekkür ederim, Doktor McCarron.
Bir şey değil Bayan Stansfield, bir oğlunuz oldu. Dudakları yine kımıldadı. Arkamda cesedin olduğu yerden hafif, varla yok arası bir ses geldi.
Oğlan!
Gözlerindeki kararlılık kayboldu. Artık bana değil, geride kalan bir şeye, belki de simsiyah gökyüzüne bakıyordu. Sonra gözleri kapandı, yine lokomotife başladı. Kısa süre sonra o da kesildi. Artık soluk almıyordu. Her şey sona ermişti. Hemşire olayın bir bölümünü görmüştü. Sağlık memuru da bayılmadan önce birazına tanık olmuştu. Basamaklara toplananlar da bir şeyden kuşkulanmış olabilirlerdi. Fakat artık her şeyin bittiğinden emindim. Orada sadece korkunç bir kazanın artıkları kalmıştı ve içeride de yeni doğmuş bir bebek vardı. Başımı kaldırıp Harriet White'ın heykeline bir göz attım. O hala orada durmuş, sabit gözlerle karşıdaki Madison Square Garden'a doğru bakıyordu. Sanki orada hiçbir şey olmamıştı. Sanki bu kadar anlamsız ve acımasız bir dünyada böyle kararlılığın bir değeri yoktu. Daha da kötüsü, belki de bu kararlılık tek anlam taşıyan, tek değerli olan şeydi. Orada karların arasında genç kadının kopmuş kafasının önünde diz çökerek ağladığımı anımsıyorum. Ben böyle ağlarken bir stajyer doktorla 2 hemşirenin ayağa kalkmama yardım ettiklerini ve beni içeriye götürdüklerini anımsıyorum. McCarron'ın piposu sönmüştü. Kocaman çakmağıyla yeniden yakarken biz hiç ses çıkarmadan öylece oturduk. Dışarıda rüzgar uluyor, inliyordu. Doktor çakmağını kapatıp başını kaldırdı. Bizi hala orada gördüğü için biraz şaşırmışa benziyordu.
''Hepsi bu kadar.'' dedi. ''Böyle bitti. Ne bekliyorsunuz? Gökten inerek ateş yağdıran arabalar mı?''
Alaylı bir tavırla dudak büküp bir an düşündü. Kadının cenaze masraflarını cebimden verdim. Anlayacağınız hiç kimsesi yoktu. Hafifçe gülümsedi birden.
''Hayır, hemşirem Ella Davidson vardı. O da $25 vermekte ısrar etti. Oysa aslında onun için $25 çok büyük paraydı. Yani bunu vermek maddi durumunu sarstı. Fakat Davidson ısrar ettiği zaman karşı konulmazdı.
Omuz silkerek yine hafifçe güldü. Birden dayanamayarak konuştum. O solukların refleks olmadığından eminsiniz değil mi? McCarron istifini bozmadı.
Kesinlikle eminim. Kasların ilk sertleşmesi refleks olabilirdi. Fakat çocuğu birkaç saniyede değil, birkaç dakikada doğurdu. Hem bazen düşünüyorum, çocuğu doğurmak için gerekseydi daha fazla da dayanabilirdi. Tanrı'ya şükürler olsun buna gerek kalmadı.
Johansson'da bebek ne oldu diye sordu.
McCarron piposunu içiyordu. Ona evlat edindiler. Bildiğiniz gibi o günlerde bile evlat edinme kayıtları mümkün olduğu kadar gizlenirdi.
Johansson öyle ama ya bebek ne oldu diye ısrar etti.
Makkarun aksi aksi güldü. Sen de bir şey tutturdun mu asla vazgeçmezsin.
Johansson başını salladı. Öyle. Bazı kimseler bunu anlayana kadar epey zarar gördüler. Bebek ne oldu?
Hikayemi buraya kadar dinlediğinize göre çocuğa ne olduğunu merak ettiğimi de anlamışsınızdır. Çünkü onun doğması için elimden geleni yapmıştım. Çocuğun izini kaybetmedim. Hala onunla uzaktan ilgileniyorum. Genç bir adamla karısı vardı. Onlara Harrison adını vereceğim. Asıl adlarına yakın bu. Maine'de oturuyorlardı. Çocukları olmuyordu. Bu yüzden Sandra Stansfield'ın oğlunu evlat edindiler. Ona bir ad verdiler. John diyelim. John ismi uygun değil mi?
Piposunu içecek oldu ama yine sönmüştü. Stevens'ın arkamda bir yerde olduğunu farkındaydım. Oralarda bir yerde paltolarımız bizi bekliyordu. Kısa süre sonra paltolarımızı giyecek ve eski yaşantılarımıza dönecektik. McCarron'un da dediği gibi bu yılki hikaye de bitmişti.
O gece doğurttuğum çocuk şimdi bu ülkenin en ünlü üniversitelerinden birinin İngiliz Dili Fakültesinin başında.
McCarron ekledi, henüz 45'ine basmadı. Genç bir adam sayılır. Belki ileride bir gün o üniversitenin dekanı da olur. Bundan hiç kuşkum yok. Yakışıklı, zeki ve hoş bir insan. Bir keresinde bir bahane bularak onunla fakülte kulübünde yemek yedim. O gece 4 kişiydik. Az konuştum ve onu inceleme fırsatı buldum. Onda annesinin kararlılığı ve annesinin ela gözleri var.
3. Bölüm. Stevens her zaman yaptığı gibi paltoları tuttu. Herkese mutlu Noeller diledi. Cömertliklerinden dolayı teşekkür etti. Ben sona kalmayı başarmıştım. Stevens hiç şaşkınlık göstermeden bana bakarken, ''İtirazın yoksa bir soru sormak istiyorum.'' dedim. Hafifçe gülümsedi. ''Sormanız gerekiyor herhalde. Noel soru sormak için iyi bir zamandır.''
Sol tarafımızdaki bir koridorda büyük bir saat tatlı sesler çıkararak çaldı. Ben o koridora hiç girmemiştim. Burnuma eski deri parke cilası ve Stevens'ın tıraş losyonunun kokusu geliyordu. Losyonun kokusu diğerlerinden daha hafifti. Dışarıda fırtına şiddetlenirken Stevens mırıldandı. Yalnız fazla soru sormanızın uygun olmayacağını da belirtmeliyim. Yani buraya gelmeye devam etmek istiyorsanız fazla soru sormamalısınız.
Bazı kimselerin fazla soru sordukları için bir daha buraya alınmadıklarını mı söylemek istiyorsun?
Aslında düşüncemi başka türlü anlatmak istemiştim ama ancak bu kadarını başarabilmiştim.
Hayır, Stevens'ın sesi her zamanki gibi nazik ve yumuşaktı. Sadece onlar bir daha gelmemeyi uygun buldular.
Onun bakışlarına karşılık verirken birden sırtımın ürperdiğini hissettim. Sanki görünmeyen kocaman soğuk bir el bel kemiğime dayanmıştı. Bir gece üst kattan gelen sürtünme sesini ve çarpan şeyi anımsadım. O anda yine pek çok kez olduğu gibi aslında bu evde kaç oda olduğunu merak ettim.
Hala sorunuz varsa şimdi sorun Bay Adley. Vakit geç oldu ve...
Ve sen de trenle uzunca bir yolculuk yapacaksın değil mi dedim. Fakat Stevens ifadesiz gözlerle bana bakıyordu.
Pekala, bu kütüphanedeki bazı eserleri hiçbir yerde bulamadım. New York Genel Kütüphanesi'nde bile yok. Eski kitap satanlar bunların adlarını bile duymamışlar. Bu romanların adı kataloglara da girmemiş. Küçük salondaki bilardo masası North, böyle bir markayı ömrümde duymadım. Bu yüzden marka kayıt komisyonuna telefon ettim. 2 North buldular. Biri ski, diğeri tahta mutfak araç gereçleri yapıyor. Üstteki odada bir Steve Front müzik dolabı var. Oysa sözünü ettiğim komisyonda Steve Front adını duyan bile yok.
Sorunuz nedir Bay Adley?
Sesi her zamanki gibi yumuşaktı ama gözlerinde birden korkunç bir şey belirmişti. Hayır, doğru söylemem gerekirse bu sadece gözlerinde de değildi. Bulunduğum yerde, çevremde bu havada dehşet veren bir şey vardı. Sol taraftaki koridordan gelen tik taklar artık güzel bir duvar saatinin takırtıları değildi. Bunlar bir idam mahkumunun dar ağacına götürülmesini seyreden bir celladın sabırsız sabırsız ayağını yerde vururken çıkardığı seslerdi. Artık cila ve deri kokusu da bana kötü geliyordu. Fırtına iyice şiddetlendiği sırada birden ön kapının hızla açılacağını ve dışarıda 35. cadde yerine eğri büğrü ağaçların yükseldiği kupkuru topraklar üstünde batmakta olan kan kırmızısı renginde çift güneşi göreceğimi sandım. Yani orada bildiğim caddeyi değil, Clark Ashton Smith'in korkunç tablolarından birini bulacaktım.
Stevens ne sormak istediğimi biliyordu, bunu gri gözlerinden okuyordum.
Ona bütün bu bilinmeyen şeyler nereden geliyor diye sormayı arzulamıştım.
Ah, senin nereden geldiğini biliyorum Stevens.
Evet, X boyutu vurgusuyla konuşuyorsun. Tam anlamıyla Brooklyn vurgusu bu ama nereye gidiyorsun? Gözlerine zamanla ilgisi olmayan o anlamı veren nedir? Nasıl olup da hiç yaşlanmıyorsun?
Ve Stevens, şu anda biz neredeyiz?
Ama bunları söylemedim. Stevens ise hala sorumu bekliyordu. Ağzımı açtım sadece. Üst katta fazla oda var mı diyebildim. Gözlerini gözlerimden hiç ayırmadan cevap verdi. Evet efendim, pek çok oda var. Bir insan orada kaybolabilir. Zaten orada kaybolanlar da oldu. Bazen bana o odalarla koridorların ucu bucağı yokmuş gibi geliyor. Kilometrelerce yürüseniz bile sonu yok sanki.
Ya girişlerle çıkışlar?
Kaşlarını hafifçe kaldırdı. Ah evet, giriş ve çıkışlar. Bekledi ama yeteri kadar sorduğumu düşünüyordum. Belki de beni deli edebilecek bir şeyin kenarına gelmiştim.
Teşekkür ederim Stevens.
Tabii efendim, paltomu tuttu, ben de giydim.
Yine hikayeler olacak mı?
Burada daima başka hikayeler vardır efendim. O gecenin üstünden epey zaman geçti. O günden bugüne kadar da anılarımda bir değişiklik olmadı. O konuda daha iyi şeyler düşünmeye başlamadım. Zaten benim yaşıma gelen insanlarda genellikle bunun tersi doğrudur. Hala Stevens kalın meşe kapıyı açtığında çift güneşin aydınlattığı, yabancı kurak toprakları göreceğimi sanarak korktuğumu anımsıyorum. O yabancı dünyada güneş battığında etrafı sözü edilmemesi gereken bir karanlık sarıyordu. Bu karanlık bir saat veya 10 saat ya da 10.000 yıl sürüyordu. Bunu açıklayacak durumda değilim ama böyle korkunç bir dünyanın var olduğundan eminim. Emlyn McCarran başı kopan Sandra Stansfield'ın soluk aldığından nasıl eminse, ben de bu korkunç dünyanın vardığından öyle eminim. O geçmek bilmeyen anda kapının açılacağını ve Stevens'ın beni o dünyaya iteceğini, sonra kapının arkamdan çarparak kapanacağını düşündüm. O kapı sonsuza dek kapalı kalacaktı. Fakat kapı açıldığında 35. caddeyle köşede durmuş, egzozundan dumanlar çıkaran taksiyi gördüm. O anda beni adeta bitkinleştiren bir rahatlık duydum.
Stevens, evet daima başka hikayeler vardır diye yineledi. İyi geceler efendim.
Daima başka hikayeler vardır. Gerçekten böyleydi hep. Ve yakında bir gün belki ben de size bir hikaye anlatırım.
Kitabın sonu. 25 Mart 2019. Sayfa 391.